Ayrım 37, Halide Onların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 389. Kendileri 5 kişiydiler ama Alice'ın Booth'u bu sayıya katmamak gerekirdi. Yani onlar da 4'tü. Katiller, 4. Arabakların ölçü birimi, ölüm yolculuğu. Alex genç kadının ellerini omzunda hissetti, yüzünü sırtına gömmüştü. Otlaklara kaçabilirlerse uçağa atlayıp kokpitten kurtulabilirlerdi. Ama Marcus Daracık orman patikasından başka bir yol bulunmadığını ve bu yolun da tehlikeli olduğunu söylemişti. Kampın bulunduğu açıklığın uzak tarafında nehrin doğusundan başlayan patikayı eski MI6 ajanları gözetleyecekti. Çıkış yoluna her zaman öncelik tanınırdı ve otomatik tüfeklerin kontrolü altında olacağı kesindi. Üstelik Dunstone katilleri avlarının nehrin aşağısında olduğunu biliyorlardı. Belki arayacaklardı ama gizli patikayı nöbetçisiz bırakmayacakları da kesindi. Birbirlerinden ayrılmak zorundaydılar. Bilinmeyenler üzerinde bahse girmezlerdi. Bu varsayımlara dayanarak McAuliffe ile Sam Tucker stratejiyi belirledi. Lawrence ile Charles Whitehall'un önerdiği ölümcül oyunu biraz daha geliştirdiler. Alice'ın yanında Alex kalacaktı. Ötekiler ayrı ayrı gidecek ve düşmanı bulacaktı. Yapılacak iş basitti. Ya öldüreceksin ya da öleceksin. Lawrence karanlık sulara girdi ve kenara tutunarak yukarı doğru yürümeye başladı. Uzun bıçağı kınından çıkarılıp kemerine takılmıştı. Tabancasını ise suyun hemen üzerinde tutuyordu. Yağmur bulutları uzaklaşınca ayın ışığı daha parlak görünüyordu. Bitmek bilmeyen akıntı dökülmüş yaprakların ya da tepeleri yosun tutmuş kayaların çevresinde minik girdaplar oluşturuyordu. Lawrence durdu ve yalnızca gözleri dışarıda kalana dek suya gömüldü. Biraz yukarıda beline kadar gelen suda elinde tüfeğiyle yürüyen biri vardı ve henüz onu fark etmemişti. Suya uzanan dallara tutunarak dengesini sağlamaya çalışıyor ve ona doğru yaklaşıyordu. Birkaç saniye içinde tam karşısında olacaktı. Lawrence tabancasını otların üzerine bırakıp belindeki bıçağı çekti, suya dalıp dipten yüzmeye başladı. Sam Tucker nehrin yukarısındaki yamaca tırmanıp bir ağaca doğru yuvarlandı. Vücudunun ağırlığıyla yerinden oynayan bir asma dalı yılan gibi göğsüne sarılarak onu ürküttü. Nehrin sol tarafından geniş bir daire çizerek kampın kuzeyine gelmişti. Basit bir mantık yürütmüştü. Dunstone'un adamları açıklığın doğusundan nehrin aşağısına doğru inen patikayı gözetleyeceklerdi. Kuzeyde bilinen bir giriş noktası olmadığından o yönden birinin geleceğini düşünemezlerdi. Ağaca sırtını vererek doğruldu ve tüfeğin askısını gevşetip çapraz olarak sırtına astı. Ateş etmek en son başvurulacak çareydi. İnsanın kendi ölümüne davetiye çıkarması gibiydi ve böyle bir şey söz konusu olamaz diye düşündüsem. Ormanın alt tabakasını oluşturan çalıların otların arasından güçlükle yol açarak yürümeyi sürdürdü. Adamı görmeden önce duydu. Düşmanın çıkardığı ses rahatlığını ve tetikte olmadığını gösteriyordu. Her nedense tehlikeli bölgenin uzağında nöbet tuttuğunu düşünmüş olmalıydı. Adam iki kez burnunu çekmişti. Tıkanmış burun delikleri soluk almasını önleyince kendinden emin bir biçimde açmaya çabalamıştı. Sesin geldiği yöne baktı Sam. 50 küsur yıllık gözleri uykusuzluk ve geceler boyu tropikal karanlığa bakmaktan iyice yorgun düşmüştü. Ama yine de görevlerini yerine getirebilirdi. Adam geniş yapraklı bir çalının önünde çömelmiş, tüfeğinin dipçiğini yere dayamış oturuyordu. Biraz ötede ay ışığında malzeme deposunun brandası seçilebiliyordu. Kampın bulunduğu açıklıktan geçmeye kalkışan biri adamın ateş alanı içine girmiş olacaktı. Geniş yapraklı çalılar bıçakla saldırmayı önlüyordu. Tam noktasına saplanamayan bir bıçak kurbanın hareket etmesine, bağırmasına olanak verirdi. Yapraklar adamın sırtını görünmez hale getirmişti. Olabilirdi ama çok zordu. Daha iyi bir yol vardı. Ağacın dallarından kurtulup göğsüne düşen asmayı anımsadı Sam Tucker. Cebinden azimut ipini çıkardı. Naylonla kaplanmış çelik ip pek çok amaç için kullanılabilirdi. Sessizce emekleyerek çalılara yaklaştı. Düşman bir kez daha burnunu çekti. Sam santim santim doğruldu. Çalının önündeki adamın başının ve boynunun silüeti rahatça görülebiliyordu. Çelik ipin iki ucunu tutan yıpranmış güçlü ellerini ağır ağır birbirinden uzaklaştırdı. Charles Whitehall öfkeliydi. En çabuk ulaşım yolu olan nehri kullanmak istemişti. Ama Lawrence burada nöbet tuttuğu için daha iyi tanıdığı varsayılarak onun nehirden gitmesi kararlaştırılmıştı. Çalıların otların arasından yol bularak ilerlemek çok eziyetliydi doğrusu. Kol saatine göz atınca bir işaretin gelmesine daha 12 dakika olduğunu gördü. Tabii eğer işaret gelirse. Çok basitti işaretleşme yöntemi. Sessizlik hiçbir şey olmadığını gösteriyordu. Bir yaban domuzunun gırtlaktan yükselen homurtusu bir kişinin öldürüldüğünü belirtecekti. İki homurtu iki ölümü bildirecekti. Çok basit. Eğer nehirden gitseydi ilk işareti kendisinin vereceğinden emindi. En azından bir tanesini aklayabilirdi. Nehir yerine güneybatıdan bir daire çizmesi planlanmıştı. Adamlara rastlama olanağı en düşük olan yol burasıydı. Boşa harcanan zaman ve çaba. Otoriter, yaratıcı ama son derece bitkin bir ihtiyar. Belki potansiyeli varsa da beceriksiz ve hantal olan dev yapılı bir çocuk. İnsanı öfkeden kudurtan, boşa harcanan çabalar. Yine de kafasının arkasına inen keskin çelik kadar sinir bozucu değildi ve fısıltılı bir sesle verilen emir. Ağzını açarsan beynini dağıtırım ahbap. Pusuya düşmüştü. Kapıldığı öfke dikkatini dağıtmıştı. Aptal herif. Ne var ki onu yakalayan da ateş etmemişti. Mermi sesinin yaratacağı panikten en az Whitehall kadar çekiniyor olmalıydı. Kafasına dayadığı namluyla itekleyerek yürümeyi planladığı yoldan uzaklaştırıyordu. Herhalde sorguya çekip ötekilerin yerini öğrenmek isteyecekti. Aptallık. Kurbanı kolayca öldürmek için uygulanan bırak yakala manevrasında arkasını sert bir yüzeye dayamak yeterliydi. Kurbanın darbeyi alınca geri gelmesi şarttı. Havaya uçması ya da yumuşak toprağa gövülmesi istenen sonuca ulaştırmazdı. En önemlisi darbeydi. Yoksa tüfeğin tetiği çekilebilirdi. İyi hesaplanmış bir riski göze almak gerekiyordu. Hiçbir şey mükemmel olamazdı zaten. Ama tüfeğin ters tarafıyla kurbağana vurulduğu an ters harekete indirilecek çapraz bir darbe avcının elindeki silahın düşmesini sağlardı. En mükemmeli iki darbenin aynı anda oluşuvermesiydi. Doğu dövüş sporları eğitiminde bu nokta açıkça anlatılırdı. Önünde sol tarafa doğru ormanın karanlığı içinde bir tepenin yükseltisini fark etti Whitehall. Kokpite özgü hiç beklenmedik çıkıntılardan biriydi karşısındaki. Tepenin eteğinde ise ağaçların arasından vuran ay ışığını yansıtan büyük düz bir kaya vardı. Yeterli olacaktı. Daha doğrusu son derece yararlı olacaktı. Ayağı bir ağaç köküne takılmış gibi hafifçe sendeleyince namlu kafasını biraz dürttü. İşte o an gelmişti. Başını arkaya doğru atıp sağa döndü ve namluyu iki eliyle kavrayıp öne çekti. Kurbanı kayaya çarparken silahı var gücüyle çekip adamın uzanamayacağı bir yere attı. Adam ay ışığında gözlerini kırpıştırırken Whitehall iki elinin üçer parmağını dimdik uzattı ve inanılmaz bir hızla hareketini tamamladı. Bir eli adamın sağ gözüne girerken diğeri gırtlağının altındaki yumuşak ete gömülmüştü. Alex kendi tabancasını Allison'a vermiş, genç kadının alışkın hareketlerle dolu olup olmadığını kontrol ettiğini görüp şaşırmıştı. Allison gülümseyerek silaha su kaçmış olduğunu bildirmişti. 8 dakika daha vardı. Dörtlük iki ölçü birimini aklına getirmek insanı hiç de rahatlatmıyordu. Gecenin sessizliğini bozacak kısa bağırışlar duyup duyamayacağını merak ediyordu. Ya da sürüp giden sessizlik karabasanın devam ettiğini mi bildirecekti? Acaba içlerinden hiç olmazsa biri başarıya ulaşacak mıydı? Yeterince hızlı ve dikkatli davranacak mıydı? Alex! Allison fısıltıyla seslenerek genç adamın koluna asıldı, onu aşağıya doğru çekip ormanın batı tarafını işaret etti. Bir ışık yanıp söndü iki kere. Çalıların arasında bir canlı vardı ve bir şeylerden ürkmüş olmalıydı. Kanat çırpışlarının ışırtısı, kısa tırmıklama sesleri duyuldu ve başladığı gibi bitti. Işık bir kez daha yanıp söndü. Çalıların arasındaki adam yaklaşık 30 metre ötedeydi. Bu koşullar altında kesin bir ölçüm yapmaksa olanaksızdı. Ancak yine de elinde bir fırsat vardı. Eğer Alexander Tarquin McAuliffe son haftalarda yaşadığı çılgın olaylardan ders almışsa, fırsatları incelemeden yararlanması gerektiğini öğrenmiş olmalıydı. Alison'ı kendine doğru çekip kulağına bazı talimatlar fısıldadı. Elleriyle yerde bir şeyler aradı ve 15 saniye sonra tüfeği sırtında, ceketinin içine sakladığı nesnenin ağırlığıyla biraz daha rahatsız olarak elinden geldiğince ses çıkarmadan ağaca tırmanmaya başladı. Kararlaştırdıkları gibi ağacın kabuğunu iki kez tırnaklarıyla kazıdı. Aşağıda Alison işaret verircesine kısa bir ıslık çaldı, fenerini tam bir saniye için yakıp söndürdü ve bulunduğu yerden hemen uzaklaştı. Çalıların arasındaki adamın ağacın altına varıp diz çökerek ateş etmek için hazır duruma gelmesi bir dakika bile sürmemişti. McAuliffe elindeki ağır kayanın sivri tarafını adamın başına nişanlayarak aşağıya attı. Saat tam biri gösterdiği anda nehirden yaban domuzu sesini andıran bir çığlık yükseldi. Güneybatıdan ormanın derinliklerinden yankılanarak gelen ikinci çığlık da deneyimli birinden çıkmıştı. Üçüncüsü kuzeyden geldi. Islığı çalan kişinin deneyimli olmadığı belliydi ama yine de bu yeterliydi. Mesaj açıkça anlaşılıyordu. Karayip mehtabında gözleri her zamankinden daha mavi görünen Alison'a baktı Alex ve tüfeğini kaldırıp gecenin sessizliğini bozdu. Herhalde otlaktaki ganja pilotu sevinçle gülüyordu. Eğer Alex'in şansı varsa kurşunlardan biri de onun kafasına gelmiş olabilirdi. Fakat şimdi bunun önemi yoktu. Önemli olan düşündüklerini başarmalarıydı. İyi iş çıkarmışlardı doğrusu. Alison'ı kollarını alıp karanlığa doğru bir sevinç çığlığı attı Alex. Çıkan sesin yaban domuzu çığlığını andırdığı söylenemezse de bunun önemi yoktu. 35. Kasım. Mercan kayalıklarının ötesindeki mavi sulara bakan havuz başındaki masanın çevresinde oturuyorlardı. Kayalarla dalgaların arasındaki sonsuz savaş, bembeyaz damlacıkların havaya yükselip keskin kenarlı boşlukları doldurmasına neden oluyordu. Otlaklardan doğruca Port Antonio'ya uçmuşlardı. Sam Tucker uçağın telsizinden Robert Henley'i uyandırmış, verdiği talimatlar doğrultusunda yola çıkmışlardı. Sabah saat 2.35'te Sam Jones havaalanına indiklerinde Trident villalarının bir limuzini onları bekliyordu. Robert Henley de bekliyordu tabii. Sam Tucker uçaktan iner inmez Henley önce elini sıkmış, sonra da yumruğunu suratının ortasına indirivermişti. Ardından uzanıp yerden kalkmasına yardım etmiş, son haftalarda kendisini endişelendirdiği için öfkelendiğini ve bu durumda sorumluluğun Sam'e ait olduğunu açıklamıştı. İki ihtiyar delikanlı günahkar tüm geceyi Trident villalarının barında kafaları çekerek tamamlamıştı. Genç müdür Timothy Darrell saat 5.10'da pes ederek barmeni yatağa yollamış, anahtarları da Henley ile Sam'e bırakmıştı. Darrell birkaç hafta önce dünyanın dört bir köşesinden gelen konukların Dunstone şirketinin son stratejilerini Trident villalarında belirlediklerini bilmiyordu elbette. O yabancılar artık yalnızca insanı tedirgin eden anılar olarak kalmışlardı. Charles Whitehall ile Lawrence bazı yerlere gitmeleri, bazı işleri tamamlamaları ve bazı insanlarla görüşmeleri gerektiğini söyleyerek havaalanında vedalaşıp birlikte gitmişlerdi. Hiç soru sorulmamıştı çünkü yanıt alınamayacağı açıkça belliydi, herkes bunu kabul etmişti. Kısa bir süre sonra ayrılacaklardı. Yine de birbirleriyle konuşmuşlardı. Belki de şimdilik bundan fazlasını beklememek gerekiyordu. Alison ile McAuliffe en sonuncu villaya yerleşince genç kadın onun elini bandajlamış, yüzündeki sıyrıkları temizlemiş ve köpüklü banyoda bir saat dinlenmesini istemişti. Öğleye kadar da sarmaş dolaş uyumuşlardı. Şimdi saat 1'i geçiyordu, masada yalnızdılar. Sam Tucker bıraktığı notta Robert Henley ile birlikte Montego Bay'de bir avukatı görmeye gideceklerini bildirmişti. İki dost ortak iş yapmaya karar vermişti. Tanrı adanın yardımcısı olsun diye geçirdiği içinden Alex. Saat 14.30'da Alison usulca genç adamın koluna dokunup bahçeye inen mermer merdiveni işaret etti. Üstlerinde ciddi iş adamı giysileriyle biri siyah, diğeri beyaz iki erkek basamaklardan iniyordu. R.C. Hammond ile Flagstaff sıra dağlarının tepesinde yaşayan Akuaba kabilesi meclis başkanı Daniel. ''Fazla zamanınızı almayacağız.'' dedi Hammond, Alex'in gösterdiği iskemleye otururken. ''Bayan Bull, ben komutan Hammond'ım.'' ''Bundan emindim.'' dedi Alice sıcak bir ses ve soğuk bir gülüşle. ''Bir meslektaşımı tanıtabilir miyim? Bay Daniel, Jamaika bölümünden. Sanırım siz danışmıştınız McAuliffe.'' ''Evet.'' Daniel başıyla onaylayıp oturdu. Alex'e bakarak içten bir sesle konuşmaya başladı. ''Size teşekkür etmem gerekir. Beni çok rahatlattınız.'' ''Malcolm'dan ne haber?'' Daniel'in üzüntüsü bir an gözlerinden okundu. ''Çok üzgünüm.'' ''Ben de,'' dedi McAuliffe. ''Bizim hayatımızı kurtardı.'' ''Görevi buydu.'' diye yanıtladı Halidon Başkanı. ''Bayan Booth'un belirli bir noktaya kadar bilgi sahibi olduğunu varsayabilir miyim?'' diye söze karıştı hemen. ''Elbette varsayabilirsiniz komutan.'' dedi Alison. İngiliz ajan cebinden bir telgraf çıkarıp Alexander'a uzattı. Barclays Bankası'nın Londra şubesi 1 milyon doların A.T. McAuliffe'in Chase Manhattan Bankası New York şubesindeki hesabına gönderildiğini teyit ediyordu. Adı geçen A.T. McAuliffe Hazine Bakanlığı Gelirler Dairesi'nin bazı belgelerini imzaladıktan sonra vergileri ödenmiş olan bu parayı istediği zaman kullanabilirdi. Alex telgrafı ikinci kez okurken pek fazla ilgilenmediğini fark edip şaşırdı. Sonra Alison'a uzattı. Genç kadın kağıda şöyle bir göz attı ve okumaktan vazgeçip Alex'in çay fincanının altına sıkıştırdı. Hiçbir şey söylemedi. ''Hesabımız kapandı McAuliffe.'' ''Pek sayılmaz Hammond. Açıkça söylemek gerekirse bir daha seni görmek istemiyorum. Daha doğrusu ikimiz de görmek istemiyoruz. Eğer karşılaşırsak çok uzun bir ifade basına yansıyacak.'' ''Sevgili dostum.'' diye sözünü kesti İngiliz ajan bıkkınlıkla. ''Kendini yorma. Londra'ya geldiğin zamanlar saygı ve minnettarlığımdan dolayı seninle görüşmek isterim. Ama emin ol, profesyonel açıdan en uzak noktada olacağım. Majestelerinin servisi uluslararası sorunlara karışmayı asla istemiyor. Bunu açıkça söyleyebilirim.''
''Ya bayan Booth?''
''Aynı şekilde.'' Hammond üzüntüyle baktı Alison'ın yüzüne. ''Başından kötü olaylar geçtiğini biliyoruz. Bizler için yaptıklarını takdir ediyoruz. Ama artık üzücü geçmiş geride kaldı. Kamuoyu önünde ödüllendiremiyorsak da dosyanıza takdirlerimizi ekleyeceğiz ve dosyanız sonsuza dek kapanacak.''
''Buna inanmak isterim.'' dedi Alison.
''İnanabilirsiniz Bayan Booth.''
''Dunstone işi ne oldu?'' diye sordu McAuliffe. ''Neler olacak?''
''Çalışmalar başladı bile.'' diye yanıtladı Hammond. ''İsim listesi sabahın erken saatlerinde gönderildi.''
''Daha doğrusu Londra saatiyle tam 12'de.'' dedi Daniel.
''Finans merkezlerinde işlemler sürüyor. Tüm hükümetler işbirliği içinde çalışıyor. Hepsinin çıkarı doğrultusunda.''
''Küresel yalancılık açısından ne yararı olacak?'' diye sordu Alex Daniel'a bakarak. Meclis başkanı gülümsedi.
''Belki küçük bir ders almışlardır. Birkaç yıl içinde sonucu öğreniriz, öyle değil mi?''
''Ya Pearsall, onu kim öldürdü?''
''Dunstone'un arazi alımlarından sonra kuzey sahilinde toprağa yatırım yaparak para kazanmak isteyenler. Önemli olan onun çalışmalarıydı, kimin öldürdüğü değil.''
''Ve her şey bitti.'' diyerek ayağa kalktı Daniel.
''Westmore Tallon gibileri yine balıkçılığa dönecek. Barak Moore'un yandaşları Charles Whitehall ile çatışacak ve ilerlemenin düzensiz aşamaları sürüp gidecek. Gidelim mi komutan Hammond?''
''Elbette Bay Daniel.''
Tıpkı Akuaba kabilesi meclis başkanı gibi Hammond da yerinden kalktı. ''Jensen'lara ne oldu?'' diye sordu Alex, yanıtı bilen tek kişi olan Daniel'a.
''Kaçmalarına izin verdik. Kokpitten uzaklaştılar. Julian Warfield'ın adada olduğunu biliyorduk ama tam olarak nerede bulunduğunu öğrenememiştik. Peter Jensen'ın bizi ona götüreceğinden emindik. Varsayımlarımız gerçekleşti. Oraka Bessa'da, Julian Warfield'ın yaşamı Peel Court adındaki bir villanın balkonunda son buldu.''
''Bundan sonra Jensen'lara ne olacak?'' Alex bu kez Hammond'a bakarak sordu.
Komutan Daniel'a bakıp yanıtladı.
bir anlaşma yapıldı. Jensen'ların tanımlarına uyan bir çift bu sabah Palisados havaalanından Akdeniz ülkelerine giden bir uçağa bindiler. Sanırım Peter Jensen kendini emekliye ayırdı. Onu rahat bırakacağız. Çünkü Julian Warfield'ı o öldürdü. Warfield ondan birisini vurmasını istemişti ve Peter Jensen bunu yapamamıştı.
Zaman geldi komutan, dedi Daniel.
Ah elbette, Londra'da son zamanlarda biraz ihmal ettiğim bir hanım var. O gece Soho'da senden çok hoşlanmış McAuliffe. Senin çok kibar olduğunu söyledi.
Ona saygılarımı ilet.
İletirim.
İngiliz ajan mavi göğe ve parlak güneşe çevirdi başını.
Akdeniz'de emeklilik yaşamı oldukça ilgi çekici.
Kısaca gülümsedi ve iskemleyi masanın altına itti. Kaldıkları villanın önündeki yeşil çimlere doğru kol kola yürüdüler ve denize baktılar. Beyaz damlacıklardan oluşan bir bulut mercan kayalıklarına çarparak adeta havada asılı kaldı. Karayip denizinin koyu mavi suları sanki damlacıkların kaynağı değil, arkasındaki perdeydi. Damlacıklar öne ve aşağıya doğru savrularak kayaların girintilerinden geriye çekildiler. Sonra tekrar denizle birleşip başka bir güzellik yarattılar.
Alison McAuliffe'in elini tuttu.
Artık özgürdüler.
Son.
Kitabın sonu.
14 Haziran 2020. Sayfa 400.